sen olsaydın. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Sen Olsaydın programında çeşitli sebeplerle ülkesinden, yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalan insanlardan yani mültecilerden bahsedeceğiz. Sen Olsaydın programındaki bu haftaki konu başlığımız mülteci olmak. Tabii konuyla ilgili benzer ya da yakın kavramları isterseniz önce bir yerli yerine oturtalım. Mülteci diyoruz, sığınmacı diyoruz, göçmen diyoruz, kaçak göçmen diyoruz. Nedir bunlar? Aynı anlama mı geliyor? Farklı şeyler mi? Evet, aslında farklı şeyler. Mülteci demek, çeşitli sebeplerle ülkesini terk edip başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan ve bu talebi o ülke tarafından kabul edilen kişidir mülteci. Sığınmacı ise yine çeşitli sebeplerle ülkesini terk eden ve henüz sığınma talebi kaçtığı ülkenin yetkilileri tarafından soruşturma safhasında olan kişidir. Bakın burada aslında yerleşmek maksadı yok, bir zaruret var. Zaruret sebebiyle ülkesini terk edip bir başka ülkeye sığınma talebinde bulunuyor kişi. Göçmen ise çoğu zaman ekonomik gerekçelerle ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye o ülkenin yetkililerinin bilgi ve izni dahilinde yerleşen kişi demek ki göçmen çok daha farklı anlama geliyor aslında. Ama kaçak göçmen dediğimiz durum ise biraz daha farklı. Kaçak göçmen gittikleri ülkenin otoritelerine kendilerini bildirmeden ya da o ülkenin iznini almadan o ülkede yaşayanlar anlamına geliyor. Evet, tabii mülteci olmaktan bahsedeceğiz bugün dedik ama her şeyden önce şunu söyleyerek söze başlayalım ki hiç kimse yerini, yurdunu kolay kolay terk etmek istemez. Köklerini bırakıp her şeyi sıfırdan başlama kararı kolay verilmez. Yani mülteci olmanın ya da sığınmacı olmanın her şeyden önce zorunlu bir göç olduğunun altını çizelim. Dünyada mülteci sayısının ne yazık ki en fazla olduğu dönemi yaşıyoruz. Bakın 65,5 milyondan daha fazla hatta mülteci sayısına sahip şu anki dünya nüfusu. Yani şöyle düşünün, tüm mülteciler bir ülke olarak kabul edilse ve bir arada toplansaydı, bir toprak parçası üzerinde, aynı toprak parçası üzerinde yaşasaydı, yani mültecistan denseydi belki buna, işte bu dünyanın 21. kalabalık nüfusa sahip ülkesi olacak durumdaydı. 65,5 milyon insan ki her geçen gün sayı daha da artıyor. Ne yazık ki dünya genelindeki mülteci sayısı. Mülteciler içerisinde ülkesinden en fazla ayrılmak zorunda kalanlar şu anki durum itibariyle Suriyeliler ve tabii buna Arakanları da eklemek mümkün. Bunun dışında daha pek çok ülke var sırada. En fazla mülteci barındıran ülke ise Türkiye. Türkiye'de şu an 3,5 milyon sadece Suriyeli var ki bu geçici koruma kapsamında ve kayıt altında olanların sayısı. Bunun dışında belki kayıt altında olmayan, kaçak göçmen olan ya da diğer ülkelerinde mültecileri göz önünde bulundurulursa aslında sayı çok daha yüksek. Bir yandan çeşitli şehirlerde geçici barınma merkezlerinde bulunuyor mülteciler Türkiye'de ama asıl büyük çoğunluk ise çeşitli şehirlere yayılmış durumda. Şimdi şöyle bir düşünün, çeşitli sebeplerle çatışma, savaş, işgal, katliam bu gibi sebeplerle ülkenizi geride bırakmak zorunda kaldınız ve geldiniz yeni bir ülkeye. Gelmekle iş bitiyor mu? Hayır, orada da sorunlar başlıyor, yeni sorunlar başlıyor. Her şeyden önce gittiğiniz ülkeye uyum sorunu, dil sorunu, Bir yandan geçmişin anıları, vatan hasreti, bir yandan kayıp yakınlar, şehit verdikleriniz ya da gerçekten kaybettikleriniz ve kendisinden haber alamadığınız yakınlarınız. Bu ne kadar zor bir şey, düşünebiliyor musunuz? Bir insan için ne kadar büyük bir travma. Aslında mülteci olmak konusunu işlerken her biri bir alt başlık, her biri ayrı bir program konusu olabilecek konular var. Mesela mülteci kadın olmak, mesela mülteci çocuk olmak. Her biri bir travma ve bir depresyon geçiriyor aslında. Bu cümlemiz inanın abartı değil. Gittiği yerde kabul görmeme, uyum sorunları, hayata sıfırdan başlamak zorunda kalmak, gittiği yerde barınma, yiyecek, temel bir takım ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili durumlar, sağlık sorunları, tüm bunlarla birlikte tabii ki ruhsal, psikolojik sıkıntılar da cabası. Savaş, açlık, işkence ve zulüm sebebiyle demin de dediğimiz gibi ne yazık ki tarihin en büyük mülteci krizine şahit oluyoruz. Milyonlarca insan vatanını terk etmek zorunda kalarak sığındıkları farklı coğrafyalarda yaşam mücadelesi veriyor. Vatansız insanların, vatansız kalan insanların da takdir edersiniz ki her birinin ayrı bir hikayesi var, her birinin derinlerde saklı acıları var. Dünyada dakikada, her bir dakikada 20 kişi mülteci konumuna düşüyor eldeki istatistiki verilere göre. 65,5 milyonun üzerinde şu an dünya üzerinde mülteci yer almakta. Ve Türkiye dedik ki en fazla mülteci barındıran ülke durumunda. Türkiye nüfusunun da yaklaşık %5'i mülteci. Ve hani söze başlarken demiştik ya, mültecilik zorunlu göçtür aslında. İnsanın kendi doğduğu topraklardan kopup bir başka yere gitmesi, bu kararı alması zor. Evet, bir yandan mültecilik var, bir yandan da hani demin bahsettiğimiz kavramlar vardı, sığınmacı ya da kaçak göçmen dediğimiz. İşte bunlar için durum mültecilerden daha da zor, sığınmacılar ve kaçak göçmenler için. Çünkü bir yandan ölümü göze alıp hiçbir şeyle değil ancak ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalmasıyla insanlar bir umuda yolculuğa yola çıkabiliyor. Böylesi bir durumda insan tacirlerine fırsat doğuruyor. Kimisi teknelere, kimisi kapalı araçlara doldurulan insanlar ya ölümün kıyısından dönüyor ya da bu umuda yolculuk ne yazık ki ölümle son buluyor. Şimdi şöyle bir düşünün o insanların içinde bulunduğu durumu, psikolojiyi. Ne kadar acı ki bu ölüm kalım savaşının temelinde savaşlar var, katliamlar, işgaller var. Ölümden yaşama gidişte mayınlı yolları ya da batması muhtemel bot ve teknelerle yolculuk yapmayı göze alabiliyorsa insanlar, işte bu sadece ve sadece savaşın getirdiği çaresizlikle ancak açıklanabilir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre sadece geçen yıl, bakın, denizlerde 4000 göçmen hayatını kaybetmiş. Bu sadece denizlerde hayatını kaybedenlerin sayısı. Mülteci olmak zor tabii. Evet, gidersen belki ailen bebek olup o demin bahsettiğimiz umuda yolculuk kararını alanların içinde belki de ailen bebek olup cansız bedenin kıyıya vuracak. Ya da geride kalırsan, ülkende kalırsan, ümran çocuk olup ambulansın koltuğunda kendinin değil de aslında insanlığın enkazını seyrediyorsun o ürkek bakışlarla. İşte o bakışlar da dünyaya damgasını vuruyor. 5 yaşındaki o Ümran Dakneş'in bakışları aslında insanlığa bir çağrıydı. Nerede bu insanlık ve biz neden bunları yaşıyoruz diye belki de. Geçtiğimiz hafta savaş muhabiri olmak konulu programımızı sizlerle paylaşırken bazen bir fotoğrafın ya da görüntünün sayfalara, hatta kitaplara bedel olabileceğinin altını çizmeye çalışmıştık. Aylan bebeğin o kıyıya vuran cansız bedenini gösteren fotoğraf ve yine Ümran çocuğun O ambulansın koltuğunda şaşkın bakışlarla, şaşkın ve ürkek bakışlarla etrafı seyrettiği o video görüntüsü bu noktada belki de demin anlatmaya çalıştığımızı en güzel şekilde ifade ediyordu. İşte o fotoğraflar ya da o video görüntüleri insanlığa bir çağrıydı aslında. Bugün mülteci olmak diyoruz da kendimizi biraz onların yerine koyalım. Sen olsaydın, sen olsaydın ülkeni bırakıp yola çıkabilir miydin? Yola çıkmak ayrı bir zorluk. Yolda yaşananlar göç hikayesi ayrı başlı başına bir zorluk. Gittiğin yerde yaşayabilmek, oraya uyum sağlayabilmek ise ayrı bir zorluk. Evet, zordur mülteci olmak, zordur doğup büyüdüğün vatanından ayrılmak. Göç etmek zorunda bırakılmak elbet zordur. Çünkü bu aslında kişinin kendi kararı değildir. Sadece ve sadece çaresizliğin getirdiği bir karardır. Hayata doğru kaçarken denizlerde boğulmak, o umuda yolculuğun bu şekilde son bulması, cansız küçük bedenlerin dünyaya adeta görün bizi diye ama sessizce haykırmaları o fotoğraflarla, bunların üzerinde tek tek düşünmek lazım insanoğlu olarak. Hiç kimse sebepsiz yere evini, yurdunu terk etmek istemez. Doğup büyüdüğü, kültürüyle yoğrulduğu vatanından mecburen ayrılmak mültecilerde büyük bir travmaya, depresyona neden olmuş, olmaya da ne yazık ki devam ediyor. Çünkü gittikleri yerlerde de oraya alışmaya, uyum sağlamaya çalışıyorlar ama bu ne kadar mümkün olabilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayalım. Hani Mekke'den çıkarken öncesinde ne olmuştu? Mekke'de büyük bir ambargo yaşanmıştı. Büyük bir ambargo uygulanmıştı Müslümanlara. Maddi manevi her yönüyle büyük bir sıkıntı vardı. İşkence had safhadaydı ve nihayet Rabbimizden hicret izni, göç izni gelmişti ve Efendimiz de Mekke'den Medine'ye göç ediyordu. İşte o sahne, hani Mekke'den çıkarken Ebu Kubeys tepesinde gözleri yaşlı, yüreği gamlı şöyle seslenmişti ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye. Ey Mekke, vallahi beni senin halkın çıkarmasaydı seni terk etmezdim diye. Ama sonra ne oldu? Mekke'nin fethiyle tekrar o topraklara dönmek nasip oldu. Öncesinde Medine'ye vardıklarında insanlık tarihinin en güzel kardeşlik örneklerinden biri yaşandı. Ensar muhacir kardeşliği yaşandı ki yine kardeş olmak konulu Sen Olsaydın programında da bu konuya da yer vermeye çalışmıştık. İşte ensar muhacir kardeşliği Asr-ı Saadet'te yaşandı ama günümüzde acaba ne durumdayız? Mültecilere, sığınmacılara kucak açılabiliyor mu? Bu noktada zannediyorum ki Türkiye ve Türk halkı olarak gönlümüz daha rahat ama Avrupa için ve Avrupa halkı için aynı şey söylenebilir mi? Genel anlamda bakıldığında bu çok da mümkün görünmüyor. Sözde insan hakları savunucuları yaşanan bu insanlık dramına karşı dilleri lal, gözleri kör, kalpleri taştan da katı. Üzerlerine yağan bombalar altında feryat eden masum insanların suçu ne? Şöyle kendimiz onların yerine bir koyalım, düşünelim, soralım bu soruyu. Yıkılan evinin enkazında molozlar arasında yavrusunun cansız bedenine ulaşan babanın suçu ne? Sizi şikayet edeceğim Allah'a diyerek, son sözünü söyleyerek hayata erkenden veda eden küçük çocuğun suçu neydi, yaptığı neydi acaba? Ya da cennette ekmek var mı, öyleyse ben hemen ölmek istiyorum diyecek kadar açlık canına tak etmiş bir çocuğun ifadelerini tekrar gözden geçirebilir misiniz? O cümleleri şöyle bir yüreğinizden tekrar okutabilir misiniz acaba? Nasıl bir anlam çıkarabiliriz? Hayalleri, hayatları elinden alınan gençlerin suçu neydi acaba? Ya da pembe hayallerin kirletildiği Halep'te intihar fetvası isteyen, ulemadan intihar fetvası isteyen genç kızların suçu neydi? Neredesin ey insanlık diye işte burada seslenmek gerekiyor tüm dünyaya. Yine tekrar o soruları soralım kendimize. Göç etmek mi zor? İşgal ve savaş ortamında kalmaya devam etmek mi zor acaba? Vatansız kalmak mı zor? Vatanında toprak altında kalmak mı zor? Ne kadar zor sorular değil mi? Biz bu zor soruların altından kalkamazken onlar bizzat bu soruların getirdiği yaşam şartlarında yaşayarak öyle ya da böyle bir karar alarak almaya çalışarak o çaresizliğin getirdiği ortamda yola çıkan, umuda doğru yine de yola çıkan insanlar, mülteciler dediğimiz, sığınmacılar dediğimiz ya da göçmenler, kaçak göçmenler dediklerimiz. Hayata biraz onların gözünden baksak neyle karşılaşırız acaba? Tarih onların gözüyle yazılsa, örneğin dünya tarihi Suriyeli bir çocuğun gözünden yazılsa ya da Suriyeli bir annenin gözünden yazılsa nasıl bir tarih çıkar, nasıl bir metin çıkar karşımıza? Ya da savaşın tam ortasında başkalarının roman satırlarından öğrendiği acıyı bizzat yaşayarak tecrübe eden o insanların yerine koysak kendimizi nasıl romanlar, hikayeler çıkar ciltler dolusu? Bizler onların yaşadıklarını sadece uzaktan anlamaya çalışıyoruz, empati kurmaya çalışıyoruz. Bu bile bize zor gelirken empatinin daha da ötesi, yani bizzat yaşamak, bizzat hissetmek, bizzat o duyguların içinde yoğrulmak, o çaresizliğin içinde çırpınmak nasıl bir duygu, varın onu bir de siz düşünün. İşte bu mülteci akınının en yoğun olduğu ülkelerden biri Türkiye dedik ya, sadece ve sadece Suriyeli mülteci sayısı kayıtlı, kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Şehirler, evler bombardımanla yok olurken sağ kalanlar can havliyle en yakın sınır komşularına iltica ederek mülteci konumuna düşüyorlar. Evet, Suriyeli mültecilere devletimiz kucak açtı ama onunla birlikte insanımız, milletimiz, halkımız da kucak açtı, inanın. Bir zamanlar ecdadın topraklarında huzur ve selamet içinde yaşayan bu halk şimdi muhacir olmuş, yurdundan, yuvasından olan can güvenliği kalmamış bu insanlara da ensar olmak bize düşmüştür bu noktada. İşte bu göç dalgasıyla bizler asırlar öncesinde Efendimizin Mekkeli müşriklerin zulmünden dolayı Yesrib'e, Medine'ye hicretini hatırlıyoruz yeniden ve orada sadece bu hicreti değil, aynı zamanda ensar oluşu da hatırlamamız gerekiyor. Yani yardım eden, kucak açan anlamında. Hani hadis-i şerifte müminler birbirini sevmekte, merhamette ve korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hastalandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve hastalığa tutuluyor deniyor ya, buyuruluyor ya. Müminler kardeştir düsturuyla hareket edip kendimizi onların yerine koyarak empati kurmaya, onlara ensar olmaya, kucak açmaya çalıştık elimizden geldiğince. Öyle olmasa mülteci akınının en yoğun yaşandığı ülke Türkiye olmazdı, değil mi? Evet, güzel bir eser arası vereceğiz. Eşref Ziya olmazsa olmazların diyecek. Olmazsa olmazların, ahı yerde kalmazların, yetim hakkı almazların, dostu yaranıyım ben cümlelerini. Bir de gelin umudun adı Türkiye olarak düşünün. Bu cümlelerin hemen akabine Türkiye adını ekleyerek dinleyin. Sizden istirhamım bu olacak. Eşref Ziya söylüyor. Olmazsa olmazların.
Olmazsa olmazların, yetim hakkı almazların, ahı yerde kalmazların, dostu yaranıyım ben. Olmazsa olmazların, yetim hakkı almazların, ahı yerde kalmazların, dostu yaranıyım ben. Olmazsa olmazların, yetim hakkı almazların, ahı yerde kalmazların, dostu yaranıyım ben. Yetim hakkı almazların, ahı yerde kalmazların, dostu yaranıyım ben. Olmazsa olmazların, yetim hakkı almazların, ahı yerde kalmazların, dostu yaranıyım ben. Dostu yaranıyım ben, dostu yaranıyım.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta aslında zor bir konudan bahsediyoruz, mülteci olmak. Yaşananlar zor olunca o konuyu aktarmakta takdir edersiniz ki zor oluyor. Hani sorarlar ya çocuklara büyüyünce ne olacaksın diye, derler işte doktor olacağım, mühendis olacağım, öğretmen olacağım. Ama mülteci olmak kimsenin aklına gelmez, değil mi? Hiçbirimizin aklına gelmez. Mültecilik hep başkalarının yaşayacağı bir hikayedir ki muhtemelen onlar için de bir zamanlar öyleydi. Bir zamanlar onların da evleri, onların da rutin bir hayatları, onların da anneleri, babaları, şehirleri, akrabaları, mahalleleri, ekmek fırınları, bakkalları vardı ama şu an onların da bambaşka bir hayatta olduğuna şahit oluyoruz bizler de. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın karşılaştığı en büyük insani felaket olarak tamamlanıyor şu anki mültecilerin yaşadığı durum. Düşünün, bir yanda yılda 10 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünya üzerindeyiz. Ve yine öyle bir dünya üzerindeyiz ki 1.3 milyar ton gıda israfı da yine aynı dünya üzerinde yaşanıyor ne yazık ki. Bir yanda iletişim ve haberleşme bu kadar gelişmişken ve her gün en ince detaylarına kadar vakıf olduğumuz zulüm ve haksızlığa dair bilgilere muhatap kalırken, hatta görüntülere, fotoğraflara muhatap kalırken, diğer yanda büyük bir vurdum duymazlık ve görmezden gelme durumu da ne yazık ki yaşanmakta. İşte dünyanın çelişkileri bitmiyor. Böylesi içler acısı bir durum ve yine insanın durup sorası geliyor. Neredesin ey insanlık diye. Hani çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları diye giriyoruz ya söze. Bunlar sadece kitaplarda mı, sadece yasalarda mı? O kadar insan ölürken, o kadar çoluk, çocuk, kadın ölürken ve yine açlıkla boğuşurken, yaşanmayacak ortamlarda yaşamaya çalışırlarken, bir yandan da israf had safhada dünya üzerinde. İnsanoğlunu yeryüzüne sığdıramayıp denizlerin derinliklerine uğurlamanın adıdır mültecilik. İnsanlığın kıyıya vurmadığı, nambuların masum çocuklara ve insanlara dönmediği huzurlu bir dünya duasını da eklemiş olalım yeri gelmişken. Düşünün, kendinizi o insanların yerine koyun. Kıyıya vuran cansız bedenin sizin çocuğunuz olduğunu, enkaz yığınına dönen evin sizin eviniz olduğunu bir düşünün. Sen olsaydın ne yapardın? Gitmek mi zor, kalmak mı, dönmek mi zor, mülteci olarak orada kalmaya devam etmek mi? Evet, hani kucağında çocuğun, sırtında çantanla giderken sözde bir gazetecinin, bir basın mensubunun ayağına çelme takmasıyla yere düşmeniz midir acaba sadece yaşayacaklarınız sığınmacı istemeyen ülkelerde? Macaristan'da bir kadın kameraman polisten kaçan mülteciye çelme takıp yere düşürüyordu, üstelik de kucağındaki çocukla. Evet, mülteciler için durum biraz daha farklı dedik. Türkiye'de durum mülteciler açısından daha farklı ama Avrupa'da özellikle sığınmacı ve kaçak göçmenler için durum çok daha farklı. Adeta toplama kamplarına benzeyen barınaklarda yaşamak zorunda kalmak nasıl bir şey düşünün. Binbir güçlükle denizleri, dağları aşan kitleler ya yolda can veriyor ya da menziline ulaşanlar bu kez dikenli tellerle karşılaşıyor, şiddete maruz kalıyor, günlerce dar bir alanda bekletiliyor. Ardındansa nihayetinde bir toplama kampını andıran mülteci barınaklarına istif ediliyor. Hatta kimi ülkelerde mültecilerin tüm ziynet eşyalarına el konuluyor, çocuklar annelerinden ayrılıyor. Pasaportsuz ve vatansız birer kitle olarak ne yazık ki bu insanlar ortada bırakılıveriyor. Bakın, bu mülteci dramın da bir yandan da kayıp mülteci çocuklar söz konusu. Alman Çocuklara Yardım Örgütü yaklaşık 8 bin göçmen çocuğun kayıp olduğunu bizzat resmi makamlar olarak açıklamıştı. Bugün ne yazık ki Avrupa'da 10 bin göçmen çocuk kayıp. Çocuklar nasıl kaybolur düşünün bir. İşin ardında daha neler neler var tabii. Ve yine Arakan'da bir mülteci olmak, vatanından sürülmek, göç etmek zorunda bırakılmak. Hani bir fotoğraf karesi daha vardır, onu hatırlayın lütfen. Anne ve babasını omzuna astığı bir sırığın iki ucundaki sepette, küfede kilometrelerce 7 gün boyunca taşıyan gencin dramını anlatan o fotoğraf gelsin gözümüzün önüne. İnsanlığa çağrı aslında, ben bu zayıf çelimsiz halimle elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Peki ya siz ne yapıyorsunuz der gibi adeta bu fotoğraf. Ve bir de Filistin'de mülteci olmak var ki garipten de garip bir durum bu. Filistinlilerin birçoğunun mülteci olduğunu ve Batı Şeria'da çok sayıda mülteci kampı olduğunu biliyor muydunuz? Kendi vatanında bir insan nasıl mülteci olur, bu durum nasıl açıklanabilir? Mülteci kampında çocuklarla bir röportaj yapılıyor, soruluyor, deniyor ki ne isterdin? Bir dilek hakkınız olsaydı ne talebiniz olurdu? Kimi diyor bir futbol topu, kimi diyor bisikletim olsun isterdim, oyuncağım olsun, oyuncak arabam olsun isterdim. Ya da oyun oynayabileceğim bir parkım olsun isterdim, yeni giysiler olsun isterdim gibi. Bakın ne kadar da aslında az şeyler değil mi? Ama bunun dışında bazı istek ve dilekleri var ki onlar daha da yürek burkuyor. Savaşın bitmesini isterdim çünkü bu savaşta iki kız kardeşim öldü. Annemin hayatta olmasını isterdim, babamın tekrar hayata geri dönmesini isterdim gibi cevaplar. Ve yine savaşın bitmesini isterdim çünkü böylece hepimiz evimize dönebilirdik. Bakın, aslında mültecilerin, sığınmacıların, kaçak göçmenlerin hepsinin aslında temelinde asıl istekleri kendi evlerine, kendi vatanlarına dönebilmek. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. İşte Arif Nihat Asya'nın o dua şiirinde bizi vatansız bırakma Allah'ım cümlesinin ne kadar manidar olduğunu bu konunun sonuna, programın sonuna geldiğimizde çok daha iyi anlamış olduk galiba. Mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu eminim ki yine de anlatamadık. Çünkü bazı şeyler anlatılmaz, yaşanır. İşte mülteci olmak da öyle bir şey. Savaş, katliam, acı ve gözyaşının olmadığı, insanların vatanlarını terk etmek zorunda kalmadığı güzel günler ümidi ve duasıyla hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sen Olsaydın.